Ayrım 27.
Sayfa 323. Kabbani ülkenin ünlü üniversiteleri ve pek çok dini kurum ile vakıflarda konferanslar veriyor, raporlar sunuyor. Washington'da öyle herkesin kolay kolay alınmadığı yerlere üstünde cübbesi, başında sarığı ve uzun sakalıyla girebiliyordu. Profesör Doktor Çetin Yetkin Şeyh Nazım'ın referandumda evetçilerin yanında yer alması ve denktaş muhalifliğine açıklık getiriyordu. Annan planının referanduma sunulacağı günlerde evetçilerin yanında yer alan ve planın kabul edilmesi için fetva da veren Şeyh Nazım Kıbrısi yeniden gündeme oturmuş bulunuyor. Daha düne değin Rauf Denktaş'ın himayesinde bulunan, uzun süre yaşadığı İngiltere'den onun sayesinde Kıbrıs'a dönerek yerleşebilen ve dergahını kurabilen Şeyh, ne olmuşu da Denktaş'ın tam karşısına yer almış, onun muhalifleri arasına katılmıştı. Üstelik bir zamanlar Denktaş'ın makam otomobiline binen onun ölen oğlunun mevlidini okuyan Şeyh Nazım, evetçilere katılmakla da kalmayacak, referandum öncesinde Kıbrıs Rum kesimine geçerek Kikkos Piskoposu Nikiforos'un konuğu olacak, Kikkos Manastırı'nda ağırlanacak, Makarios'un Troni Tepesi'ndeki mezarını ziyaret ederek onun için dua da edecekti. Şeyh Nazım bu ziyaretinde yaptığı açıklamada Kıbrıs'ın Rumlar ve Türkler arasında ikiye bölünmesinin şeytanın işi olduğunu, bu nedenle de Kıbrıs Türklerinin referandumda evet oyu kullanarak eski günlere geri dönmelerini, Rumlarla birleşmeleri gerektiğini öne sürecekti. Tayyip'in ABD'de ABD Ankara Büyükelçisi Edelman nezaretinde görüştüğü Kabbani'nin kayınpederi, Şeyh Nazım Türklerin mallarını Rumlara satıp adayı terk etmelerini istemişti. Şeyh Nazım Kıbrısi'nin sicili bir yandan Kıbrıs'ta ve bir yandan da Türkiye'de olup bitenlerin çok önemli bir boyutuna ışık tutacak nitelikte. Şeyh'in göze çarpan ilk önemli icraatı Kıbrıs'ın İngiliz yönetiminde bulunduğu 1954 yılına rastlıyor. O tarihlerde henüz 34 yaşında olan bu Nakşibendi Şeyh'inin Kıbrıslı Türklerin mallarını Rumlara devretmeleri ve adayı terk ederek Suriye'ye göçmeleri için vaazlar verdiğini, bu yolda dini konuşmalar yaptığını görüyoruz. Kıbrıs'ta evetçilerin ön safında yer alan Şeyh'in kafa yapısı da ilginç mi ilginç. Örneğin Kıbrıs'ta bir ara her cuma günü yayınladığı Terazi adlı risalede İslam şeriatı ile idare edilen ülkeler övülüyor, 9 sayılı risale, Türkiye ve Kıbrıs Türk basını haşerat elin belin kırk ayağı olarak nitelendiriliyor, 10 sayılı risale. Müslümanlık çağdaşlıkla bağdaşamaz çünkü hem çağdaş hem de Müslüman olmak mümkün değildir diyor, 11 sayılı risale. KKTC'de yayınlanan Bozkurt gazetesine yayınlanan bir dizi röportajda ise şunları buyurmuş. Uzay adamı yok, uzayda melaike var, adam demesinler onlara. 8 Mart 1990, dünyanın sonu yaklaşmıştır. 10 Mart 1990, Zaman gazetesinde 30 Haziran 1991'de yayınlanan görüşler arasında şu da yer alıyor. Tekkelerde, dergahlarda, zaviyelerde millet hem edep öğrenirdi hem de fi sebillah hizmeti öğrenirdi. Biz 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan diyorlar. Mantar millet. Bu 10. yıl marşıdır. 10 senelik mantar gençlik. Cumhuriyet Gazetesi'ne 7 Ocak 1996'da yaptığı bir açıklamada ise Refah Partisi iktidarında her şeyin değişeceğini, fes ve sarığın serbest olacağını söylemiş bulunuyor. Şeyh Nazım 4 Şubat 2001 günlü Akit Gazetesi'ne yer alan açıklamasında Cumhuriyet rejimi içinde diyor ki, milletin yıllardır yapılan bu dayatmalara karşı direndiğini ve yapılan uygulamaların tutmadığını artık herkes görüyor. 80 yıldır yapılan bütün zorlamalara rağmen bu işin yürümediği görüldü. Allah Kur'an'da Allah fesatçıların işlerini ileri götürmez buyurmaktadır. Her kim ki ilahi emrin dışındadır, fesattadır, eriyecektir ve küçülecektir. Şeyh'in arka çıktığı ve pek beğendiği bir kişi olan Adnan Hoca, yani Adnan Oktar, için söyledikleri de onun nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu ortaya koyan bir başka kanıt. Adnan Hoca hakkında soruşturma sürerken şu açıklamayı yapmış bulunuyor. Adnan Hoca ile uğraşılmasını tavsiye etmem. Bundan sonra uğraşanlara bir felaket geleceğini haber veririm. Çünkü ben bazı şeyleri bilirim. Maneviyat yolunda bazı haberlerim olur. Haber verirler. Hürriyet, 24 Kasım 1999. Ne ki tüm görüş ve düşüncelerine karşın Şeyh Nazım, Kıbrıs'ın Hristiyanların İngilizlerin yönetimi altında olduğu günlerin özlemi içinde. Zaten koyu bir İngiliz hayranı ve yaşamının büyük bir bölümü de İngiltere'de geçirmiş. Bakın Kıbrıs'ta İngilizlerin egemen olduğu günler için bir keresine ne demiş? Biz burada cinayet nedir bilmezdik. Bu İngilizler zamanındaydı. Bozkurt, 9 Mart 1990. Londra ise onun için sanki bir cennet. Londra dünyaya açılan bir penceredir. Orada her milletten insanı bulmak, İslam'ı anlatmak mümkündür. Tercüman 18 Eylül 1989. Türban. 2005 Şubat'ının ilk günlerinde Almanya'da yayınlanan Welt am Sonntag gazetesinden Christoph Käse'ye demeç veren Erdoğan, türban yasağını kaldırmak için çalışma başlattıklarını söylüyordu. Erdoğan'ın bu sözlerinin yayınlanmasının ardında tam bir komedi yaşanıyor, bir başbakanın nasıl değişim geçirdiğini cümle alem görüyordu. Welt am Sonntag gazetesinin 6 Şubat'ta yayımladığı ve genel yayın yönetmeni Christoph Käse'nin imzasını taşıyan röportajı, "Böyle bir röportaj yok, böyle bir gazeteciyi de tanımıyorum" sözleriyle yalanlayan Başbakan Tayyip Erdoğan bir gün sonra geri adım atıyordu. Erdoğan'ın türban yasağını kaldırmak için çalışma başlattıkları yönündeki haberi "ben böyle bir şey söylemedim" diyerek yalanlaması üzerine Käse görüşmenin ayrıntılarını net bir şekilde açıklıyordu. Haberi Başbakan'ın danışmanı Cüneyt Zapsu'nun onayını aldıktan sonra yayımladığını belirtiyordu. Bu açıklamanın ardından Erdoğan röportajı ve röportajı yazan gazeteciyi hatırlıyor, ancak bu kez de haber konusu sohbetin eksik yansıtıldığını iddia ediyordu. Christoph Käse yazdığı haberin doğru olduğu konusundaki kesin ve kararlı tutumu üzerine Erdoğan, tsunami felaketi nedeniyle gittiği Maldivlere ayak basar basmaz basın tanışmanı Ahmet Tezcan aracılığıyla başka bir açıklama daha yapıyordu. Bu yeni açıklamaya göre olay şöyle gelişmişti. Erdoğan Davos zirvesi sırasında Käse ile bir çevirmen aracılığıyla sohbet etti. Sohbet sırasında türban sorunu da gündeme geldi. Başörtüsü yasağı ile ilgili çalışmalarınız var mı sorusuna Erdoğan, "Yasağın kaldırılması için çalışmalar yaparız. Ancak bunun için toplumsal mutabakat ararız. Bu gündeme gelmeden adım atmayız" dedi. Sohbetin sonunda gazeteci bunları yazıp yazamayacağını sordu. Erdoğan yazabileceğini söyledi. Ancak danışmanı Cüneyt Zapsu ile irtibat kurmasını istedi. Gazeteci haberini yazdıktan sonra metni Zapsu'ya gönderdi ve onayını aldı. Tezcan'ın başbakan adına yaptığı açıklamada Alman gazetecinin sohbette not tutmadığı, bu nedenle algılama ve redaksiyon hatası yaptığı ileri sürüldü. Açıklamaya göre Erdoğan türbanla ilgili çalışma başlattık demedi. Zapsu'nun Davos'taki sohbette bulunmaması nedeniyle Erdoğan'ın sözlerini bilmediği, haber metnini Erdoğan'a göstermemesi nedeniyle de sorun yaşandığı savunuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı yıllarca istismar ettikleri başörtüsü konusunda verdiği bir demecin ardından bu denli çelişkili açıklamalarda bulunuyordu. Tayyip 9 Nisan 2002 tarihinde Türkiye'de başörtüsü konusunda çekilen çilelerin insan hak ve özgürlükleri ve toplumsal barış açısından yanlış davranışlar olduğunu söylüyordu. Düzce'de 11 Ekim 2002 yılında vatandaşın türban ile ilgili sorusuna "bunu bana sormak en büyük hakarettir" diye cevap veriyordu. Bülent Arınç, 2002 seçimlerinden önce türban sorununu çözmek bizim namus borcumuzdur diye Vakit gazetesinde gürlüyordu. Ancak meclis başkanı olduğunda bırakın türban sorununu çözmeyi, eşini bile yanına alamıyordu. Tayyip başörtüsü sorununa gelince Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bahane ederek askere karşı yasağı kaldıramayız mesajını veriyordu. Oysa TSK'nın benimsemediği, karşı olduğu birçok yasa çıkardı. Silahlı kuvvetlerin karşı olduğu birçok politikayı uygulamaya koydu. Barzani, Talabani gibi günde 5 vakit Türkiye'ye söven teröristler ile görüşme konusunda askerle karşı karşıya geldi. PKK eylemleri için Kürt sorunu dedi. Irak'ın kuzeyi ile ilgili olarak yine askerle çelişti. Ama elindeki meclis çoğunluğuna rağmen başörtüsü söz konusu olunca askerlerin ardına sığındı. Çünkü bu konu daha çok istismar götürürdü. Akdamar Kilisesi'ne Erdoğansız açılış. Yenilikçi hareket diye lanse edilen dönüşümcülerin bir diğer özelliği de türbe şovlarının yanında her fırsatta kilise açmalarıydı. Şükrü Karatepe, RP Kayseri Belediye Başkanı iken Kayseri'de Ermeni Kilisesi açmış, hoşgörüyü Ermenilerden öğrendik demişti. Onu Trabzon Belediyesi takip etmişti. Abdullah Gül, Salih Kapuzuz Ermeni papazlarla fotoğraf çektirme yarışına girmişlerdi. AKP nerede kilise varsa restore ettirmişti. Restore ettirmekle kalmamışlar, tarihte ilk kez bir camiyi AKP'li belediyelerce kilise haline getirilmişti. Restore ettirdikleri kiliselerden biri de Van'da bulunan Akdamar Kilisesi'ydi. Kiliseyi 24 Nisan tarihinde açacaklardı. Ancak gelen tepkiler ve maskelerinin düşme korkusu açılışı 26 Mart'a çekiyordu. 2 Mart 2007 tarihli gazetelerde konuyla ilgili haberler şu şekildeydi. Ankara Van'ın Akdamar Adası'ndaki Ermeni Kilisesi'nin 26 Mart'taki açılışına dünyanın dört bir yanındaki Ermeni ruhani liderlerini davet etmeye hazırlanıyor. Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış törenine katılmayacağı açıklandı. Organizasyon Ermeni soykırımı iddialarının Amerikan Senatosu'nun gündeminde olduğu bir dönemde yapılıyor. Davete olumlu yanıt verirlerse diasporanın önde gelen isimleri arasında yer alan Ermeni patriklerinin çoğu Türkiye'ye ilk kez gelecek. Dışişleri Bakanlığı kaynakları Akdamar Kilisesi'nin açılışı siyasi değil, kültürel diyor ama açılışın zamanlaması anlamlı. Ermeni soykırımı tasarısı Amerikan Kongresi'nin gündeminde. Soykırım iddiaları Ermenistan ile Türkiye ilişkilerini kilitlemeye devam ediyor. Kudüs, Lübnan, Latin Amerika, Rusya ve ABD gibi birçok merkezde Ermeni kiliseleri bulunduğunu belirten yetkililer, tüm Ermeni ruhani liderlerin açılışa davet edileceğini belirtiyor. Dışişleri kaynakları açılışa ABD Kongresi'nden temsilcilerin davet edilmesinin ise planlanmadığını kaydetti. Erdoğan açılışa katılmayacak. Öte yandan Başbakanlık kaynakları Başbakan Erdoğan'ın 29 Mart tarihinde Akdamar Kilisesi'nin açılışına katılacağı yönündeki haberi yalanladı. Başbakanlık kaynakları konuyla ilgili olarak bugün bir gazetede konuyla ilgili yayınlanan haber doğru değil. Böyle bir program hiç öngörülmedi. Sayın Başbakan'ın o tarihte önceden belirlenmiş bir programı var dediler. Öte yandan Başbakanlık basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada da bugünkü Hürriyet gazetesinde Sayın Başbakan'ın 29 Mart'ta Akdamar Kilisesi'nin açılışına katılacağı şeklinde bir haber yayınlanmıştır. 29 Mart'ta Sayın Başbakan'ın böyle bir programı bulunmamaktadır denildi. Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisenin restorasyonu 2 milyon 600 bin YTL'ye mal oldu. Restore edilen Akdamar Kilisesi'nin açılışının Başbakan Erdoğan'ın da katılımıyla geçtiğimiz yıl 4 Kasım'da gerçekleştirilmesi öngörülmüş, ancak planlanan açılış töreninin olumsuz hava koşulları sebebiyle Nisan ayına ertelendiği açıklanmıştı. Ermeni Kilisesi açan AKP aynı gün şehitlerimiz için okutulmak istenen Mevlid'e izin vermiyordu. At sineği ve bu adamı kullanın. Haziran 2005 tarihinde Oval Ofis'te Bush, Condi, Erdoğan ve Gül otururken kapı aralığından içeri bir at sineği bırakılır. At sineği herkesin bildiği gibi atın kıçında dışkıyla beslenen bir sinek çeşidiydi. Bush at sineğine hamle yapar ama kaçırır. Condi de yakalayamaz. Gül sineğin peşinden hoplar zıplar ama nafile. Erdoğan ise donuk gözlerle izler. Bush bir süre önce Erdoğan'ı at pazarlığı yapmakla suçluyordu. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda? Tabii ki bir şey yok. Beyaz Saray'da at pazarlığı yapmakla suçlanan zatın misafir edildiği günde at sineği. Tayyip'in fındık tüccarı olan danışmanı Kürt Zabzu ABD'ye gidiyor. ABD yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde başbakana kızacağınıza onu kullanın, lütfen sömürün diyemeyeceğim ama kötü sözcüktür, kullanmaya çalışın. Bu adamın avantajından yararlanın, onu aşağı iteceğinize, lağıma atacağınıza kullanın. Bu sözleri Zabzu Nisan 2006'da Amerika'da söylüyordu. Olay ortaya çıkınca önce inkar ediyorlar, sonra sözlerimiz çarpıtılıyor bahanesine sığınıyorlardı. Ancak Zabzu'nun konuşmalarının orijinal bandı gelince her şey aydınlanıyordu. Fındıkçı Zabzu bu sözleri Amerikalılara söylemişti. Önce türbe ziyareti, sonra vakıf. 5 Ocak 2007 tarihinde Süleymaniye Camii'nde cuma namazı kılan Erdoğan, ardından Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa cemaatinin kurucusu olan Mehmet Zahid Kotku'nun mezarına giderek dua ediyordu. Erdoğan duanın ardından Ensar Vakfı'na uğruyordu. İmam Hatip kökenli üniversite mezunlarına yardım sağlamak için faaliyete geçen vakfın başkanlığını Ahmet Şişman yürütüyor, kurucular arasında Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Açıkalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık, Torunlar Gıda'nın sahibi Aziz Torun yer alıyordu. Erdoğan vakıftan çıkarken korumalar da kucaklarında kitaplarla onu takip ediyordu. Erdoğan'ın baş danışmanı ve sözcüsü Akif Bekir, Mayıs 2003 yılında çıkan kitabı Erdoğan'ın Harfleri adlı kitabında harf devrimini yerden yere vuruyordu. Tayyip Erdoğan'ın zihin serüvenini biyolojik yaşından 26 yıl önce 1928 harf devrimiyle başlatmak gerekiyor. Bir gecede medrese hocaları dahil Osmanlı bakiyesi Türk toplumu okur yazar olma vasfını kaybetti. yazı öncesi döneme geri döndü. Arap alfabesinin 28 harfiyle ses, sözcük ve gramer mantığıyla yoğrulan Müslüman zihinler, bir sabah kalktıklarında Latin alfabesinin saldırısıyla karşılaştılar. Laiklik tabii elden gidecek. Tayyip 1994 yılında laiklik, Avrupa Birliği gibi konularda esip gürlüyor ve şöyle konuşuyordu. Tutturmuşlar laiklik elden gidiyor. Yahu bu millet istedikten sonra tabii elden gidecek yahu. Sen bunun önüne geçemezsin ki. Millete rağmen bu yürümez zaten. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkisi bir arada ters mıknatıslanma yapar. Avrupa topluluğuna girmek için koşturuyorlar. Onlar da bizi almamayı düşünüyorlar. Biz de girmemeyi düşünüyoruz. Avrupa topluluğunun asıl adı Katolik Hristiyan Devletler Birliği'dir. Tayyip Kıyam'ın yani din adına ayaklanmanın da başlayacağını şöyle anlatıyordu. 1,5 milyarlık İslam alemi Müslüman, Türk milletinin ayağa kalkmasını bekliyor. Kalkacağız, ışıkları göründü. Allah'ın izniyle bu kıyam başlayacak. Yahu bu milletin bütünlüğü ne mutlu Türk'üm diyene ifadesiyle sağlanır mı? Osmanlı 30'u aşkın etnik grubu ümmet düşüncesiyle bir arada tuttu. Biz de inanç birliğiyle tutacağız diyen Tayyip iyice coşuyor ve şöyle konuşuyordu. Türkiye Cezayir olur mu diye soruyorlar. Biz hazmettire hazmettire geliyoruz. Allah'ın izniyle artık bu film tanınmaya başlandı. Şimdi artık millet sadece aktörleri değil senaryoyu değiştirmeye talip ve bu senaryonun değiştirilme çabalarıdır bu çalışmalar. Biz onun için geliyoruz. Bu düzenin koruyucusu olamayız. Mümkün değil. Bu hukuku hazırlayanlar bu düzenin kaldırılmasının maşası olacaklar. Tayyip Şubat 2002'de gerçekleştirdiği ABD gezisinde değiştim diye bir ifade kullanmadığını, değerlerini inkar anlamında değiştim diyemeyeceğini, değerleriyle çelişemeyeceğini, sadece dünyadaki gelişmelere karşı kabuk değişimi yaptığını vurguluyordu. 26 Haziran 2003 tarihinde Star gazetesinde Sezai Şengün imzası ile çıkan yazıda Tayyip Erdoğan'ın Malezya gezisinde anayasayı yok sayarak sarf ettiği Türkiye modern bir İslam devletidir sözlerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdiğini belirtiyordu. Oysa anayasanın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şöyle tanımlıyordu. Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir. Tayyip bunu bilmiyordu, bilmek işine gelmiyordu. Ya bu ülkeyi korumak ve kollamakla görevli olanlar? Oysa kimsenin umutsuzluğa kapılmasına da gerek yok. Çünkü Kemal'in askerleri var oldukça görev devam edecek. Bütün bunların hesabı gün gelecek sorulacaktır. Kitabın sonu. 25 Mayıs 2007. Sayfa 333.